Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, size İftar Sevinci programından ve Erkam Radyo'dan en kalbi selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Sevincimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız ve her defasında olduğu gibi çok güzel bir misafirimiz var. Misafirimiz Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz. Hoş geldiniz.
Evet
Nazif
hocam, Bey. Çok teşekkür ederim.
Gerçi siz de bu Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın bir evladısınız. Evet. Ama şu anda üstlendiğiniz görev çok önemli. Ben bu sohbette sizden özellikle istirhamım. Tabii bulunduğunuz genel müdürlüğün adı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Yıllar yılı bu ülkede din öğretilsin ama eğitimine asla girişilmesin. Din eğitimi demek laikliğe aykırıdır diye din öğretimi çok engellenmiş. Bu engeller yavaş yavaş aşıla nihayetinde bir Din Öğretimi Genel Müdürlüğü açılmış. Ama şimdi öyle ihtiyaç hasıl oldu ki, öylece gözüktü ki. Bir defa imarsız ve mimarsız şehirler olabilir, dünya olabilir. Şiirsiz ve şairsiz dünya olabilir, yaşanabilir. Ama dinsiz ve imansız bir dünya düşünülemez. Dolayısıyla şu anda derhut ettiğiniz görev çok önemli bir görev. O yüzden önce bir defa Cenab-ı Hak'tan size güç kuvvet vermesini,
amin,
başarılı kılmasını niyaz ediyoruz.
Amin.
Burada benim sormak istediğim soru bu. Eğitim mi, öğretim mi? Bir bu konuda dinleyicilerimizi ve izleyicilerimizi aydınlatırsanız memnun oluruz. Ama esas bundan sonra örgün eğitim içerisinde İmam Hatipler'in dünü. Biz dününde kaldık da. Ama ben sizin çalışmalarınızı ve gayretlerinizi görüyorum. Dünü bugüne taşıyan ve bugünü de geleceğe taşıyan bir yepyeni İmam Hatip Lisesi tasarımlarınız var. Hatta tasarım değil, uygulamalarınız var. Bu konuda biz Erkam Radyo ve Televizyonumuzun değerli dinleyicilerini ve izleyicilerini aydınlatırsanız çok memnun oluruz. Hele bu Ramazan'da.
İnşallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle çok teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Fakültede hocamız olarak sizden çok müstefid olduk.
Estağfurullah.
Şimdi de bu programa nazik davetinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Siz aslında güzel bir bölümden başladınız. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü diye.
Evet.
Ve sonra eğitim ve öğretim mi dediniz. İzninizle bizim genel müdürlüğün tarihçesiyle bu kavramla devam etmek isterim. Din Eğitimi Genel Müdürlüğü aslında eğitim kelimesi kullanılarak 1961 yılında kurulmuş.
Evet.
Genel müdürlüğün kurulmasında da merhum Kemal Edip Kürkçüoğlu, iyi bilirsiniz.
Ya,
hocanız olmuştur.
Hocamız, evet. Hocamız ya.
Şair bir insan.
Bana göre Nabi'den daha büyük bir şair. Ölürsem duymasın dünya, yaşarsam bilmesin alem. Haberdar olmasın kimse kemalimden, zevalimden diyen böyle gayet melami meşrep bir hocamızdı Allah için.
Evet. Kemal Edip Hoca rahmetli, İmam Hatip okulları 1951 yılında tekrar açıldığında bu okullarla ilgili bir umum müdürlük kurulmasını öneriyor bakanlığa. O zaman da Talim Terbiye Kurulu'nda üyeymiş kendisi. Sonra yine Mahmut Celalettin Ökten Hoca da İstanbul'dan yazdığı bir raporunda bu okulların sayısı artıyor. Bunlar azınlıklarla ilgili ya da özel okullarla ilgili bir birime bağlı bir genel müdürlük kurulsun diye teklif oluyor. 1961 yılında Din Eğitimi Müdürlüğü kuruluyor.
Evet.
İlk müdürümüz de merhum sizin hocanız Kemal Edip Kürkçüoğlu hocamız. 1964 yılında Din Eğitimi Genel Müdürlüğü oluyor. Ve artık İmam Hatip okullarının açılışı, iş ve işlemleri, bir de Yüksek İslam Enstitüleri'nin
66'da da Yüksek İslam Enstitüleri.
Aynen. Faaliyetlerini yürütüyor. 1982 yılında maalesef genel müdürlüğün adı değiştiriliyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak değiştiriliyor.
80 anayasası. Tabii. 80 ihtilalle getirdiği anayasa.
İhtilalle. Evet. İhtilalin etkisi var. Ali Şakir Ergin Hoca var. Yozgatlı.
Tabii. Evet.
Hoca 1988'li yıllarda genel müdürlüğün adına tekrar aslında rücu etmesi için bir çaba sarf ediyor. Fakat maalesef başarılı olamıyor. Hatta o dönemde biraz sözler almıyor. Sonra geri adım atılıyor. Ve şu anda genel müdürlüğümüz adı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak devam ediyor. Burada eğitimle öğretim kavramı arasında tabii farklılıklar var. Yani öğretim uygulama boyutu olmayan, daha çok bilginin aktarıldığı, kültürlenmenin, bilgilendirmenin gerçekleştiği
yani
bir
alana. Şimdi database
alana
gibi insanları düşünmek, bilgisayar hafızasına kuru bilgileri doldurmak gibi öğretmektir din öğretimi esasında. Dini böyle öğretelim.
Evet.
o da bir kültürel bir çeşni olarak çocuğun zihninde kalsın. Böyle bir mantaliteyle bakılmış.
Ya tahmin ediyorum o ihtilal döneminde darbeciler bunu biraz ön plana çıkarıyor. O muktedir zaman, olunamıyor.
Kenan Evren Paşa her gittiğinde ayetler okuyordu. Ama buna rağmen şey yapamadılar işte.
Evet.
Bir yerlerden de tabii Avrupa'da, Amerika'da filan böyle rahatsız oluyor böyle şeyden. Onu da istemediler zannediyorum. Onların Türkiye'deki maşaları da eğitim layıklığa aykırıdır diyerek sadece öğretimi verin. O şekilde ikna olmuşlar adamlar.
Muhtemelen hocam. Şimdi de tabii eğitim kavramı daha çok davranış boyutu da olan.
Tabii.
Yani duyguyu, düşünceyi de etkileyerek evet. davranışa dönüştüren bir özelliğe sahip. Ben artık şöyle tarif ediyorum hocam. Anayasanın 24. maddesinde din, kültürü ve ahlak öğretiminin okullarda zorunlu dersler arasında yer alması belirtiliyor malumunuz. Anayasada sadece din, kültürü ve ahlak eğitimi, öğretimi zorunlu olarak belirtilmiş. Bunun dışında diyor, din eğitimi almak isteyenler küçüklerin velilerinin talebi doğrultusunda yine okullarda verilebilir diyor. Dolayısıyla din eğitiminin, öğretiminin tarihine baktığımızda aslında 82 anayasasıyla zorunlu bir din kültürü dersinin, öğretim kısmının devam ettiğini halen de devam ediyor. Din kültürü ahlak bilgisi dersiyle sizin de yazdığınız kitaplar vardı hatırlarsınız. Evet. Eğitim kısmı ise 2012 yılında o dönemde siz mecliste miydiniz tam hatırlayamadım.
Tabii meclisteydim.
Evet, işte sizin de kabul için oy verdiğiniz süreçte Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersi de eğitim boyutunu kapsıyor. Evet. Yani şunu söyleyebiliriz. Din, kültür ve ahlak bilgisi, din öğretimi alanı ile ilgili bir ders. Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler gibi okullardaki seçmeli dersler ise din eğitimi boyutu olan bir ders.
Evet, güzel.
Bir bakıma bu ihtiyaç karşılanmış oluyor.
Ama tabii ihtiyara, yani tercihe bırakılmış.
Tercihe bırakılmış. Şimdi bizim genel müdürlüğümüzün faaliyet alanları üzerinden sorularınızı cevaplarsak, genel müdürlüğümüz öncelikle 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda geçen milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin çocuklarımıza benimsetilmesi. Temel çalışma alanımız budur. Yine ikincisi bu değerlerle ilgili öğretmenlerimizde farkındalık oluşturulması. Üçüncüsü az önce söylediğim din kültürü ahlak bilgisi derslerinin, müfredatlarının, kitaplarının hazırlanması, öğretmenlerinin mesleki gelişiminin sağlanması. Dördüncüsü az önce ifade ettiğim din, ahlak ve değerler alanındaki seçmeli derslerin müfredatı, kitapları ve öğretmen eğitimi. Beşincisi ve önemli bir alanda İmam Hatip okullarının bütün iş ve işleyişini yürütmek, politikalarını belirlemek. Genel müdürlüğümüz şu anda okullardaki din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerini yürüten birim olarak etkin bir görevde. Yani Türkiye'de resmi kanalla din eğitimi veren 3 temel kurum. Diyanet İşleri Başkanlığı, YÖK bünyesinde İlahiyat Fakülteleri, Bakanlık bünyesinde de Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdi Türkiye'nin din eğitimi az önce söylediniz çok engebeli olmuş, maceralı olmuş. Özellikle genel anlamdaki din eğitiminde 1926 ve 27 yılında ortaokullardan, liselerden din dersi çıkarılıyor. Ta 1956 yılına kadar. Yani bu sürede yetişen nesiller okullarda bir din eğitimi alamadılar.
Ya okullarda din eğitimi alamadılar da dışarıdan mı aldılar? Dışarıdakiler de yasak.
Evet.
Yani camiler bütün serbest ama yolları yasak. Onlar yollara hakim, bizse camide tutsak diyor ya Üstad Necip Fazıl. Onun gibi bir şey. Daha siz bırakın onu, daha biz yeni bu kesintisiz 8 yıllık eğitim diye bir eğitim çıkarttılar. Din eğitimi 15 yaşından küçük çocuklara yasak diye okutulmadı.
Evet.
Ya 15 yaşından büyük çocuklara siz hangi şeyi öğretebilirsiniz? Mesleki eğitimi de sıfırladılar. İmam Hatiplerin kökünü kazıyalım diye.
Aynen.
Mesleki eğitimi de sıfırladılar. Bir de 30 puan fark koydular. Şimdi düşünün ki siz bütün sanat okulu mezunları da İmam Hatip mezunları da aynı sürede aynı sorulardan yarıştırıyorlar. Kazanmaya geldi miydi? İmam Hatipli ve Meslek Lisesi mezunu 30 puan geriden başlıyor. Böyle bir şey olur mu?
Maalesef oldu bunlar.
Yani bütün bunların hepsini biz yaşadık. Tabii. Yani böyle bir bu Anadolu çocuğunu, efendim muhafazakar ailelerin çocuklarını, inançlı nesli bir kenara iterek toplumda farklı bir düşüncenin egemen kılınmasını sağlayan şakamen bir mantık. Allah'a şükür. Bu mantıkların hepsi yıkıldı gitti.
Elhamdülillah. Şimdi hocam 1956 yılında bu ders seçmeli konuluyor. Hatırlarsınız, zannediyorum siz okudunuz. 74 yılında ahlak dersi,
evet,
zorunlu oldu. 82 Anayasası'ndan da sonra az önce söylediğim şekilde din kültürü ahlak bilgisi dersi devam ediyor. Bu dersin muhtevası genel anlamda dinlerle ilgili bilgi veriyor. İslam dini ve İslam dininin içindeki yorumları da kapsayan din öğretimi dersi. 4 yıl öncesine kadar liselerde 1 saatti. Şimdi Allah'a hamdolsun 2016'dan itibaren 2 saat olarak okutuluyor. Seçmeli dersler de 2012 yılından itibaren ortaokullarda ve liselerde her sınıf düzeyinde seçilip öğrenciler tarafından okutulabiliyor.
Şimdi burada Sayın Genel Müdürüm, ben bir şey arz etmek istiyorum esas. Şimdi bizde ilmihal kitapları var. Bak, bu ilmihal geleneği var ya, sadece bize has. Araplarda falan böyle bir gelenek yok. Ben ilmihal adını çok seviyorum. Dinin kali değil, sözel tarafı değil. Esas duygu ve hal tarafı önemli. O yüzden bizde ilmihal derken dinin hal ilmi. İnsan da hale dönüşecek, kaller. Hani tasavvufta bir şey var ya, kaller hal olacak, haller meleke olacak, melekeler makam olacak ki ondan sonra manevi terakkiyede bir üst basamağa yükselebilesin. Böyle bir ilmihal geleneği var. Fakat burada bizim ilmihallerde baktığımız zaman şimdi hala da eski kitapların yazdıkları, işte kuyuya fare düşerse ne olur, yok kuş düştü, kuş çıktı ne olur. Ya ben şimdi diyorum ki kardeşim, gelin, şimdi bir Z kuşağı, Y kuşağı diye ben buna katılmıyorum ama bizim insanlarımızın zihninde düğümlenen dini konularla ilgili soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini giderecek bir ilmihal anlayışını ya da din eğitimi anlayışını egemen kılmak lazım. O gençlerin kafasındaki soruları çözelim de soru işaretlerini nokta haline getirelim. Dolayısıyla onların din ile, Allah ile bağlarını daha iyi takviye edelim. Bu anlamda esas sizin, ben bununda da çok güzel çalışmalarınızın olduğunu biliyorum. Yani müfredat çalışmaları, evet, var ya. Bu konuda neler yapıyorsunuz?
Hocam aslında çok iyi bir noktaya geldiniz. 2018 yılında, 17 yılında, hatta 16'da başladı. Müfredatlar güncellendi. Bu bağlamda da özellikle din, kültür, ahlak bilgisi dersinin ve az önce saydığım derslerin muhtevası nasıl gençlere dini öğretebiliriz diye kurgulandı. Onların zihinlerindeki sorulara cevap, evet, verecek şekilde. Peygamberimizin hayatı dersi örneğin sadece siyerin kronolojik olarak işlenmesinden ibaret değil.
Evet.
Tematik bir siyer olarak. Baştan da Ömer Dinçer Bey, o zaman bakandı kendisi, onun da emeği var, hayırla yad edelim, öyle kurgulanmıştı. Biz onu geliştirerek devam ettirdik. Sadece birinci üniteler Peygamberimizin kısa hayatını veriyor. Kalan 5 ünite tamamen Peygamberimizin gençlerle iletişimi, çocuklarla iletişimi, bir aile reisi olarak örnek davranışları, bir devlet başkanı olarak, bir toplum lideri olarak, yine Peygamberimiz döneminde sosyal hayat, ekonomik hayat gibi böyle tamamen gençleri bugünle irtibatını kurabilecek bir muhtevaya sahip.
Burada tabii şimdi siz söylediniz, bir Vehbi Dinçerler Bey, Milliyetin Bakanı iken, Özal zamanında, bizim Hikmet Özdemir de din öğretimi genel müdürüydü. O zamanlar müthiş bir bu müfredatı yenileme ve tazeleme gayretlerine girmişlerdi. Allah iki tane, birisi Dinçer, birisi Dinçerler, ikisinde de razı olsun.
Yalnız. Amin.
Şimdi bu, siz bu işi devam ettiriyorsunuz. Allah muvaffak etsin.
Amin.
Şimdi biz niçin ve neden sorularına cevap veren bir mantıkla yaklaşmamız lazım.
Tabii.
Yani biz rasyonalist değiliz. Yani biz illa aklımızla her şeyi çözebileceğimize inanan bir yapıda değiliz ama. Çünkü Cenab-ı Hak aklın yetmediği yerde peygamberleri göndermiş. O da yetmemiş. Kitaplar göndermiş Cenab-ı Hak. Tamam. Ama biz bugün akıllı insanlara hitap etmek zorundaysak eğer, o insanları ikna etmenin ve dine inanmanın kendilerine getireceği yararları onlara kabul ettirmenin yolunu bulmamız lazım. Onu demek istiyorum ben.
Şimdi hocam bu dikkat ettiğiniz, yani dikkat çektiğiniz konu da gençlerin soruları bitmiyor.
Evet.
Ve müfredat da sürekli güncellenmesi tabii gerekiyor.
Tabii yenilenecek, evet.
Tabii müfredat 5 yılda diyelim, 6 yılda bir güncelleniyor ama biz güncel anlamda sorularına cevap verebilmek için soru yorum diye kendi YouTube kanalımızı açtık. Buradan hocalarımızı davet ediyoruz. Sorular soruyoruz ve o sorulara gençlerin sorduğu şekilde
sorularına cevap vermeye çalışıyoruz.
Evet, aynen o şekilde cevap vermeye çalışıyoruz.
Çok güzel.
Burada önemli konu öğretmen hocam. Yani elinizde Kur'an var, ilahi bir müfredat ama hoca yetkin değilse Kur'an'dan o çocuklara bir eğitim veremeyebiliyor.
Evet.
Yani dolayısıyla müfredatın çok zengin olması çok şeyi değiştirmiyor. Öğretmenin gerçekten bu alanda yetkin olması, mesleki anlamdaki yeterliliğine çok iyi olması lazım. Gençlik dilini, gençlik psikolojisini çok iyi bilmesi lazım. Burada da açık söylemek gerekirse ilahiyat fakültelerine büyük iş düşüyor.
Tabii şimdi siz de ifade ettiniz. Yani 3 ayağı var Türkiye'de bu din eğitimi öğretiminin. İşte Milli Eğitim Bakanlığı ayağı var. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz.
Evet.
Diyanet İşleri Başkanlığımız. Bir de ne kaldı?
İlahiyat
Fakülteleri. İlahiyat Fakülteleri YÖK'e bağlı. Bu üçünün arasındaki çok ciddi bir koordinasyona ihtiyaç var. Yani dolayısıyla ilahiyat fakültelerindeki müfredatın yapılanması da bana göre size o soru soran gençler var ya, o sorulara cevap verebilecek kalitede yetiştirecek hocaya ihtiyaç var. Bunların tabii işte Diyanet İşleri Başkanlığımızın hakeza aynı şekilde Kur'an kurslarında, camilerde, şu anda camilerimizin de her birisi sanki alternatif akademi gibi aktif hale geliyor. Dersamlık müessesesi ihya ediliyor. O yüzden biz bundan çok memnun kalıyoruz. Halkı bilgilendirmek lazım ki bilginin gitmediği yere cehalet giriyor. O yüzden Allah razı olsun sizden.
Hocam yalnız bir öz eleştiri yapmam gerekirse,
evet,
gençlerin sorularına cevap vermede ilahiyat camiası olarak ve belki Diyanet, din öğretimi olarak çok yeterli olduğumuzu düşünmüyorum.
Evet.
Öz eleştiri yapmak gerekirse. İnanın bununla ilgili biz çaba sarf ediyoruz. Mesela geçen yıl 81 ilden seçme 2 öğretmenimizdi. Yani çok duyarlı, çalışkan. Her ilden 2 öğretmenimizi davet ettik. Bir haftalık bir çalışma yaptık. Dedi ki gençlerin sorunları nedir? Buna yönelik ne tür çalışmalar yapılması gerekir? Daha önceden İmam Hatip okulları ile ilgili bir vizyon belgesi hazırlamıştık. Şimdi din ve ahlak öğretimi vizyon belgesi hazırladık.
Çok güzel.
Buna göre kendimizi güncellemeye çalışıyoruz. Fakat yine de hani değişim çok hızlı olduğu için ve global bir kültür var malumunuz. Etkileşim çok fazla. Çocukların zihin dünyasını, gönül dünyasını etkileyen çok olumsuz unsurlar var. Sorular var. Bu sorulara hep cevap vermenin bir çabası içerisindeyiz. Öğretmenlerimizi nasıl destekleyebiliriz? Daha bir ay kadar önce 19 akademisyenle 7 üniversiteden din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerinin mesleki yetkinliğini ve rehberliğini geliştirebilmek için 3 haftalık bir paket program yaptık.
Ne kadar güzel.
Ankara İlahiyat Fakültesi ile birlikte çok talep gördü. İlk gruba 167 öğretmenimizi aldık. Bunu artıracağız. Yani sürekli arkadaşlarımızı motive etmeye, bilgi açısından desteklemeye çalışıyoruz ki gençlerin sorusuna daha sağlıklı cevap verelim diye. Şimdi dijital dünyaya itildik tamamen hepimiz. Çocuklar şu anda dijital dünyanın çocukları oldular. Biz de ağırlığımızı o kısma vererek
biz de değişen
hitap etmeye çalışıyoruz.
Zekayı tarif ederken değişen şartlara uyum yeteneği diye tarif ediyorlar. Biz de bu da şartlara ayak uydurup esas bunu bir fırsata dönüştürmenin yollarına bakmak lazım. Evet Nazifciğim, eğer dilersen sizin sözünüzü balla keserek sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım. Ve kaldığımız yerden inşallah ikinci bölümde aynen devam edelim.
Yani ikinci bölümde imam hatipleri konuşabiliriz.
Evet, değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Gerçekten baldan daha tatlı bu güzel sohbeti burada kesmek zorunda kaldık ama yine de gönlünüz, kulağınız yine bizde olsun. Kaldığımız yerden Nazif Bey'le sohbetimize aynen devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve televizyonumuzun değerli izleyenleri ve dinleyenleri, Nazif Yılmaz Bey, Din Öğretimi Genel Müdürümüz. Şimdi hocam, ben her zaman iftihar ettim. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum ve bununla iftihar ediyorum. Bizim zamanımızda İmam Hatipler'in öyle lise mezunu falan sayılmıyordu. Biz Haziran'da Kayseri Matip'i bitirdik. Eylül'de Kayseri Lisesi'ni bitirdik.
Kaç mezunusunuz hocam?
69.
69.
Sonra geldik, iki diplomamız oldu. Bir diplomamızla Yüksek İslam Üniversitesi'ne girdik, bir diplomamızla Edebiyat Fakültesi'ne girdik. Bizim kuşağımız böyle hep çift diplomalıdır. Yani iki kanatlı bir kuş gibi.
Evet.
Ama o zaman hiçbir İmam Hatiplerinin istikbali yoktu. Ama bizim anne ve babamızın da etkisiyle böyle bir istikbal kaygısı taşımadık, ama bana bugün deseler ki Cenab-ı Hak beni 100 defa öldürse ve 100 defa dirilse gene aynı İmam Hatip Lisesi'ndeki rahle-i tedristen geçerek bugünkü İrfan Gündüz olmak isterim. Hiçbir pişmanlığım yok. Aksine gurur duyuyorum. Niye? Ben İmam Hatip olarak okudum üniversiteyi. Bütün müktesebatımı imamlığıma borçluyum. Niye? Ya 3-4 bin kişilik cami cemaatim var. Her hafta vaaz ediyorsun. Bir saat hutbeyi sen hazırlıyorsun, okuyorsun. Ramazan'da her gün vaaz ediyorsun. Mübarek gün ve gecelerde vaaz ediyorsun. Ama bu kırık plak gibi her şey, her sohbette aynı şey söylenmez ki. Kendinizi yenilemeniz lazım. Sizin ifade buyurduğunuz gibi kendinizi güncellemeniz lazım. Dolayısıyla kendimizi o motivasyonla yetiştirmek mecburiyetinde hissettiğimiz için ne doktorada gördüm ben o dağarcığımızı doldurmayı, ne üniversitede öğretim üyesiyken, ama 6,5 senelik İmam Hatipliğimde dağarcığımı doldurdum. O yüzden hep müftehirim bu şeyden. Dolayısıyla şimdi tabii siz çok sorumlu bir mevkidesiniz. Örgün eğitim içerisinde İmam Hatiplilerin yeri nedir, önemi nedir? Ve dünden bugüne İmam Hatipleri bugüne taşımak, esasında bugünden de Türkiye'yi gelecek vizyonuna ulaştırmak üzere nasıl bir İmam Hatip? Yani bakıyorum çok müthiş programlarınız var. Çok programlı İmam Hatip liseleri var. Mesela benim torunum şu anda bu şehit Hafize Ayşe Aykaç. Evet. Orada ve hafize olmak üzere başladı.
Elhamdülillah. Yani, Allah'a hamdolsun.
Mesela bu programlar çok ciddi. Sizlerin sayesinde başladı. Müthiş bir şey. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Hocam ben sizin vesilenizle Erkam Radyo, Erkam TV ve bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize teşekkürlerimi, Ramazan bereketini diliyorum. Sorunuz çok kolay fakat cevabı çok uzun.
Olsun.
Süre yetmez diye endişe ediyorum.
Ana hatlarıyla söylerseniz o bile yeter.
Şimdi aslında İmam Hatip okullarının en önemli özelliği eğitimde tevhidi bir anlayışı getirmesi hocam. Yani kitabın ayetleriyle kainatın ayetlerinin aynı ortamda verilmesi. Ve İmam Hatip okullarından mezun olan öğrencilerin kazanmış olduğu dünya görüşü, bir ufuk, vizyon, dünya ahiret dengesini kurgulaması da buradan kaynaklanıyor. Çünkü çocuk fizik dersinden fıkıh dersine, hadis dersinden kimyaya, Kur'an'dan matematiğe gidiyor. Bunlar arasındaki ilişkiyi, irtibatı tefrik etmeden tevhidi bir anlayışı elde ediyor. Bu düşünce yapısı aslında bizde asr-ı saadete ve İslam'ın özüne götürüyor. Sizler daha iyi bilirsiniz. İşte İslam'ın ilk devirlerinde de ilimler ayrılmadan hepsi birlikte felsefesiyle, hikmet adı altında işte malumunuz, astronomisiyle, cebiriyle veyahut da tefsiriyle, hadisiyle, bunlar camilerde, hatta işte Endülüs'te, Bağdat'ta, Anadolu'da, Horasan'da, Türkistan'da, aynı mekanda, yine Osmanlı'da Süleymaniye medreselerinde, Sahn-ı Seman medreselerinde aynı usulle devam etmiş. Fakat maalesef 1600'lü yıllardan sonra diyelim, belki 1700'lü yıllardan sonra yoğun bir şekilde tefrik başlamış. Ve medresedeki ilimler ulum-u âliye ve ulum-u âliye diye, malumunuz alet ilimleri, işte lügat Arapça açısından, bir de tefsir, hadis, fıkıh gibi ilimlerle devam etmiş. Felsefe diyelim, hikmet gibi, psikoloji, sosyoloji, hatta fizik, kimya, biyoloji, astronomi, bunlar kenarda kalmış. Ve Osmanlı'nın son dönemlerinde belki 200 yıl bir arayış var. İmam Hatip okullarının doğuşu bu arayışın bir sonucudur diyebiliriz.
Şimdi siz tıp fakültelerini kapatırsanız meydan kime kalır? Sünnetçilere kalır. Diş hekimliği fakültelerini kapatırsanız meydan kime kalır? Kime kalır? Berberlere kalır. Şimdi böyle bir garabeti yaşamışız biz. Cenazeleri yıkayacak adam bulunmamış. Allah'tan bahsetmek yasak. Evet. Ahlaktan bahsetmek yasak. Benim dedem kaç defa falakaya yatırılmış ve kitapları toplanarak yakılmıştır. Benim dedem icazetli Osmanlı müderrisiydi. Bu zulümleri görmüşüz biz bu şeyde. O yüzden bizim eskiyle bağlarımızı kopartmışlar. koskoca bir çınar ağacı gibi bir devletiz biz, medeniyetiz biz. Kezzap dökmüşler köküne. Oradan bir tane dal kesmişler, sonra koymuşlar saksıya. Ya da sera bitkisi gibi, vazo çiçeği gibi olmuşuz biz, evet, köksüz. Doğru. Ama şimdi Allah'a şükür, istikbal hep köklerdedir.
Elhamdülillah.
Şimdi köklerle buluşturan, doğru, bir eğitim ve öğretim modelini ortaya koyuyor immatipler. Tek kanatlı kuş uçmuyor. Demin siz de sohbetin birinci bölümünde biraz temas edecek oldunuz. Ya da şimdi,
evet,
kainatla Kur'an arasındaki denge diye. Yani kuş iki kanatlı uçar ya. Hem maddi hem manevi. Biz bedeni dertlerimizin devası için fellik fellik dolaşıyoruz. Ya bu iş en iyi bilen hoca kim? Onu arayıp bulalım diyoruz da. Gönül dertlerimizin devasını, ruhumuzun ihtiyaçlarını niye hiç düşünmüyoruz? Ayakkabı alırken gösterdiğimiz titizlik, pazarda domates seçerken gösterdiğimiz titizlik, çocuğumuzu eğitirken aynı titizliği niye göstermiyoruz? O yüzden sizin ifade buyurduğunuz nokta çok güzel. Allah
hocam,
razı olsun.
Hocam tam buraya gelmiştim. Osmanlı'nın son döneminde bu arayışlarla aslında İmam Hatip okullarının nüvesi oluşuyor. Mesela 1913 yılında Medresetül Eyyime vel Hutaba.
Evet.
Sonra Medresetül Vaizin. Bunlar Darül Hilafetül Aliye medreseler içerisinde Medresetül İrşad adıyla birleşiyor. Şu anki İmam Hatiplerdeki müfredatın bir benzeri, aynısı. Yani psikoloji, sosyoloji, fizik, kimya, astronomi, tefsir, hadis, fıkıh, kelam var. Fakat bu mektepler 1924 yılında kanunla açılıyor. Yani Osmanlı döneminde nüvesi oluşmuş, numunesi oluşmuş. 30'da kapatılıyor hocam. Az önce de konuştuk birinci bölümde. 1930'dan 1951 yılına kadar hiçbir din eğitimi yok. İşte, evet, o süre içerisinde tam söylediğiniz gibi bir kahtı rical dönemi.
Tabii ya, bir kaos dönemi.
Dini öğretecek insan olmuyor ve İmam Hatipler aslında o dönemde 1951 yılında bu ihtiyaçtan doğuyor.
Evet.
Yani hatta çok ilginçtir. Hamdullah Supi Tanrıöver bir meclis çalışanı kendisine gelerek diyor ki 1945-46'lı yıllarda. Efendim diyor, bizim diyor artık o hale geldik ki 6 köy bir araya geldik, bir imam tuttuk. Aynı anda birkaç köyde cenaze olursa bu imam yetişemeyecek. Vasıtalar da yok. Korkarız ki artık cenazelerimizi affedersiniz köpek leşi gibi gömmek zorunda kalacağız. Bize diyor lütfen diyor hoca yetiştirin diyor. Yine o dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocukları bir komünizm tehlikesinden korumak için o 45'li yıllarda bir de anne ve babalara karşı serkeşlik yapıyorlar. Buna engel olmak için bir çözüm üretelim, din eğitimi verelim deniliyor. Dönemin başbakanı Recep Peker kürsüden bu sebeple çocuklara din eğitimi vermek bir zehiri bir başka zehirle gidermektir diye açıklamalar yapıyor. Fakat 1951 yılında merhum Adnan Menderes yeter söz milletindir diyerek iktidara gelince Tevfikileri merhumun bakanlığı
ya
döneminde
gayretleri, evet,
aynen 7 okul açılıyor. Burada güzel bir haberi de vereyim. İlk defa 1951 yılında açılan, bundan 70 yıl önce açılan 7 okulun hocam kitabını yazdırıyoruz.
Oh.
Mustafa Öcal hocamız her bir okul bir cilt olacak şekilde 51'den 71'e kadar 7 ciltlik bu okulların tarihçi albümünü hazırladı ve bitti çalışma hemen hemen.
Çok güzel.
Güzel bir çalışma olacak.
Çok güzel.
Şimdi başta güzel bir soru sordunuz. Dediniz ki İmam Hatip okullarının bugünkü durumu nedir? Program çeşitliliğinden bahsettiniz. Başlangıçta aslında din görevlisi ihtiyacını karşılamak için açılmış. Adnan Menderes döneminde 60 ihtilaline kadar açılan okul sayısı 19. İhtilalde kapatılmaktan kıl payı kurtuluyor. 65 yılında İmam Hatip okullarının müfredatı güncelleniyor. Güncellenen müfredatta hocam şöyle bir amaç var biliyor musunuz? Yani muhtemelen dikkatinizden kaçmış da olabilir veya hatırlarsınız şimdi. Diyor ki çocuklar ümmetçiliğin zararlarından korunacak diyor. İhtilal hükümetleri böyle bir anlayışta okullara dokunmak istemiş. Ama tam tersine hocam. İmam Hatip okullarından ümmet bilinciyle öncelikle milli manevi değerlerine sahip nesiller yetişmeye
ama
devam ediyor.
Ama ben şunu söyleyeyim. Onu bile söyleyenlerin hüsniyetle söylediğine inanıyorum. Başka türlü açtırmazlardı da ondan.
Belki de.
Yani ben hüsniyetle değerlendiriyorum.
Evet, olabilir.
Yani o bakımdan bir de bu ümmet kelimesi deyince millet hemen ürküyor, bu ümmet, ümmetçi filan. Elmalı rahmetli, veltekum minkum ümmetün diye başlıyor. Uhricettin Nasi evet. diye. Ümmet kelimesi iki kökten türemiştir diyor. Bir, üm kökünden türetilmiştir. Ümmet demek aynı anneden doğanlar gibi kardeş olan, birbirlerine yakınlık duyan, birbirinin sevincini paylaşarak büyüten, sıkıntısını paylaşarak küçülten bir kardeşlik anlayışı. Bizim bugün böyle bir toplumsal dokuya ihtiyacımız yok mu? İkincisi aynen. de diyor ki, ümmet kelimesi imam kökünden türetilmiş. Allah her bir Müslümana bulunduğunuz toplumun vagonu olmayın, lokomotif olun, lideri olun. Allah Müslümana böyle bir vizyon biçiyor. Başkaları sizin peşinizden gelsin. Siz başkalarının peşine takılıp gitmeyin.
Evet, aynen öyle.
Böyle bir ümmet anlayışına dünden daha çok bugün ihtiyacımız
Doğru.
var.
Şimdi hocam zaman içerisinde evriliyor. 1985 yılında İmam Hatip Okulları, az önce siz kendi hayatınızdan bahsettiniz. İki diplomam var dediniz. İmam Hatip'ten mezun olunca. 1973'ten sonra lise diploması hakkını elde ediyor okullar. 1985'te yabancı dil ağırlıklı Anadolu İmam Hatip Liseleri açılıyor. Tabii 28 Şubat süreci, burada onu konuşmuyoruz.
Evet.
Siz ifade ettiniz. Ve 2012 yılından itibaren 4+4+4 ile İmam Hatip Ortaokulları tekrar açılarak yeni bir dönem başlıyor. Ama İmam Hatip Okullarının bugünkü geldiğimiz noktada 2016 yılında biz bakanlık olarak program çeşitliliğine gittik. Nedir program çeşitliliği? Gelecekteki Türkiye'nin öncülüğüne, vizyonuna göre insan kaynağını hazırlayabilmek için yeni programlar ekledik. Bunlardan bir tanesi Fen ve Sosyal Bilimler programı. Yani öğrenci diyor ki ben İmam Hatip'te okumak istiyorum, Fen Lisesi müfredatı almak istiyorum. Onun için.
Evet.
İmam Hatip'te okumak istiyorum, Sosyal Bilimler müfredatı almak istiyorum. Birincisi bu. Bu bağlamda 600'e yakın okulumuz var. Fen ve Sosyal Bilimler programı Fen Liseleriyle aynı müfredatı veriyor. İlave meslek derslerini alıyor. 40 saat haftada Fen Liseleriyle aynı meslek derslerinden biraz azaltmayla bunu sağlamış olduk. İkincisi, burası çok önemli. Yabancı dil hazırlığı olan okullarımız, 34 okulumuzda, şimdi seneye 50'yi bulacak, 9 farklı dilde yabancı dil hazırlık sınıflarımız var. Almanca, Arapça, İngilizce, Rusça, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca ve Japonca.
Ne kadar güzel.
Ve bu çocuklarımız bu dillerde kongreler yapabiliyor. Münazaralar yapabiliyor.
Hayır, bir de tabii. Bu bilgi yarışmalarında birincilik kazanıyorlar, münazaralarında evet, birincilik kazanıyorlar.
Ben tam onu söyleyecektim hocam. 3 yıl önce Katar'da 52 ülkenin katıldığı Arapça münazara yarışmasında 4'ü de Türk çocuk. Yani. İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız İmam Hatip Lisesi'nden 4'ü Suriyeli değil.
Evet.
Dünya birincisi oldular.
Ya.
Çocuklar şahane, müthiş bir akıcı Arapçıları var. Bunu sağlayabiliyoruz. Peki dilde bunu nasıl beceriyoruz? Metot. İletişimsel metodu uyguluyoruz ve bir koordinemiz var. Ayrıntılarına girmek istemiyorum. Bizim hedefimiz nasip olursa 5-6 dil daha eklemek.
İnşallah.
İtalyanca, Urduca, Malayca dilleri de eklemek.
İbn Haldun Üniversitesi 3 dilli bir üniversite. Burada yabancılar için Türkçe, Arapça ve İngilizce. Yerli öğrencilerimiz için de Arapça ve İngilizce. İki dili yerli öğrenciler okuyacak, yazacak, anlayacak, anlatacak kadar bilecek. Niye? Ya bizim kültürümüze yapılan saldırılar ya Arapça ya İngilizce. Bunları bilmezsek biz nereden bilelim ki kim ne söylüyor?
Tabii,
ve onlara nasıl biz onların düşüncelerini çürütecek, bizim inancımızın, medeniyetimizin güzelliğini anlatacak bilgi birikimini nasıl aktaracağız birikimini? O yüzden Allah razı olsun. Hele şimdi bu iş üniversiteye kalmadan
tabii,
orta dereceli okullarda bu iş çözülürse biz İbn Haldun Üniversitesi olarak çok daha aydınlık bir geleceğe ümitle bakabiliriz.
İnşallah hocam. Yani arzu ediyoruz ki üniversiteler bu çocuklara sahip çıksınlar. Dil becerilerini geliştirerek
bizim başımız gözümüz üstüne bize başarılı öğrencilerinizi getirin. Bizim öğrencilerimizin hepsi %100 bursludur.
İnşallah. Hocam üçüncü bir alan sanat alanı. Maalesef biz kadim sanatlarımızı orta öğretim düzeyinde ihmal etmişiz hocam. 1914 yılında Medresetül Hattatin açılmış. Meşhur hattatlar. ve sanat erbabı. İşte Necmettin Okyay gibi. Mustafa Ahmet Halim Aytaç Efendi gibi.
Tabii.
Hocam bu Mustafa medresede yetişmişler.
Tabii.
Sonra harf inkılabından sonra kapanmış. Biz de dedik ki İmam Hatiplerin sanat programını açalım. Ve şu anda 14 okulumuz var.
Hakkı Demir Okulu. Burada evet. Muhteşem bir ben konser dinledim. Evet. Bayıldım.
Aynen hocam.
O sazendeler de, tabii, öğrenci çocuklar, hanendeler de, koro da muhteşemdi.
Allah hocam razı. Çok iddialı.
Şimdi bak Nazım'cığım ben bir şey söyleyeyim sana.
İlahiyatlarda yok öyle bir ekip.
Bak biz, ben ilahiyat fakültelerinde birinci sınıfta derse girerken yazılı yaptığımız zaman çocukların yazılarına bakardım ben. Bak bizde yazı, müzik, beden ve resim iş. Esasında bu çok önemli dört tane ders. Eğer ilkokulda sen çocuğun yeteneğini çözmek istiyorsan çocuğun bu dört yeteneğine dikkat etmen lazım. Ama bizde bu dersler velilerin de kafasında, öğretmenin kafasında, öğrencinin kafasında okul olmasa da olur.
Maalesef.
Çünkü bizdeki harcanan, heder olan beyin kadar dünyanın hiçbirinde bir heder yok. Kabiliyetler de öyle. Böyle öğrencinin bakayım inci gibi yazısı var Türkçe, Latin harfleri. Ya aman canım bak sen elinde bir hüner var. Bak ya iyi bir enstrüman çal.
Tabii.
Ya iyi bir bak hüsnü hatta yönel, tezhibe yönel diye bugün kaç tane öğrencimiz var? Profesör oldular güzel sanatlarda. Halbuki bu işte bak sizin yaptığınız gibi. İmam Hatip 1'de değil. Ta ilkokul 4'te yakalanıp o çocukların.
Öyle olması lazım.
Ondan sonra elinden tutup tabii geliştirmeniz lazım ki Şemsettin Karahisar ile
doğru, çıksın. Aynen. Hocam inşallah şimdi bu musiki programında da ya 14 okulumuz var. TRT Müzik'le Ramazan ayında gençlerimiz konserleri olacak.
Ne kadar güzel maşallah.
Yani çok muhtemelen güzel. Dinleyicilerimiz onları takip ediyorlardır.
Sen Kayseri'yi biliyorsun. Kayseri'de Allah garip rahmet eylesin. Hacı Mümin Hafız. Orta Anadolu'da.
Hasbekli Hoca.
Tabii Hasbekli Hoca. Hafızlığı ihya eden adam.
Doğru.
Ama o müthiş ayın çatladır. Müthiş galgale isterdi. Yapamadım bizim kulağımızı böyle kalemle böyle delerdi şu kulağımızın yumuşağını. Fakat biz kıraat zevkini, tilavet zevkini şeyden aldık.
Hocadan aldınız.
Mustafa Kılıç Hoca'dan aldık.
Tamam.
Mustafa Kılıç Hoca bak. Yusuf Kılıç Hoca'nın kardeşi.
Evet, evet. O Ankara İlahiyat'ta.
Biz de hem konservatuvar mezunu hem Yüksek İslam mezunu olan 5-6 kişiden birisi.
Besteleri de var hocanın.
Tabii canım. Tamam. Muhteşem. Sanki bugün yaşayan Bekir Sıtkı Sezgin gibi gırtlağı, okuyuşu, her şeysi mükemmel. Onlar bize kulak zevkini aşıladılar, doğru, Allah için. Ve siz bunu okula dönüştürdünüz.
Hocam elhamdülillah.
Allah sayenizi meşgul
etsin. Gerçekten böyle alnımıza ak edecek çocuklarımız yetişiyor.
Allah razı olsun.
Çok güzel konserler veriyorlar. Biz de takip ediyoruz. Dördüncü bir alan Uluslararası İmam Hatip Lisesi. Dünyanın 88 ülkesinden 1300 kadar öğrencimiz var. Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber yürüttüğümüz bir proje. 14 okulumuz var. Türk çocuklarla beraber 88 ülkeden gelen gençler eğitim alıyor. Türkiye'deki bir eğitim muhtevasını da alarak aslında bir kardeşlik projesi Uluslararası İmam Hatip Liseleri. Beşincisi hafızların eğitim gördüğü İmam Hatip Liseleri. Yani çocuklar hafızlığını yapmış, biz onların hafızlığını pekiştiriyoruz. Bunun içerisinde de bir özel alan var, ilahiyat odaklı hafızlık projesi.
Ne kadar güzel.
Baştan alırken diyoruz ki 5 okulumuzda böyle sadece ilahiyatı alıyoruz buraya. Birisinin başında Fatih Çolak hocamız var, kıraat ağırlıklı. Arapça hazırlık sınıfı var ve çocuklar oradan yukarı doğru ilahiyat fakültesine doğru gidiyor. Biz mesela ilahiyatlardan şunu istiyoruz.
Ya bir de şey var, sizin bir Arapça yabancı dille eğitim yapan şeyleriniz var.
Tabii.
Sebebi onları ben Pendik'te bir okulda böyle bir programa katıldık biz.
Ömerşam İmam Hatip Lisesi.
Ömerşam İmam Hatip Lisesi. Bayıldım ben çocuklara.
Yurt tabii dışına da gidiyorlar tabii.
Türkiye'de bu Suriye ve Irak'taki, Orta Doğu'daki krizden dolayı Mısır'daki. Türkiye'ye müthiş bir Arap entelektüel akımı var. Muhteşem profesörler, hocalar var şimdi İstanbul'da. Belki Ankara'yı falan bilmiyorum ama ben İstanbul'u biliyorum. Onlar da büyük destek veriyorlar bunlara. Sanki biz Suriye'de gibi çocuklar. Yabancı da Arapça eğitimi alıyorlar.
Alıyorlar hocam. Çok evet, güzel bir eğitim desteği de alıyoruz. Ne yaz kampları
güzel
yapıyoruz.
Ne kadar güzel. Bak biz Uganda'ya gittik. Uganda'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Hristiyan. Adam dedi ki bak İrfan Bey dedi bizim İstanbul Osmanlı ve Türk Müslümanlığına ihtiyacımız var. Bak dedi ben Hristiyan bir adamım. Ben bu kimliğimle ve bu rengimle dedi. Dünyanın her yerine gittim ama her yerde ikinci sınıf insan muamelesi gördüm. Ama bir yerde hep onur edildim. O da İstanbul, Türkiye'ydi dedi. İslam dini bu ırk ayrımını falan ortadan kaldırmış. Bizim Osmanlı ve Türk İslam anlayışına ihtiyacımız var. Ben bir defa bu çalışmalarınızın başarıyla daha gelişerek ve genişleyerek devam etmesini yürekten diliyorum ve size başarılar temenni
Allah
ediyorum.
Allah razı olsun hocam.
Değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, gerçekten çok güzel bir program oldu. Öyle zannediyorum ki siz de aydınlandınız. Ben hiç duymadığım
Örgün eğitimde hafızlığı konuşamadık hocam. Mesela torununuz devam ediyor.
Tabii. Çok güzel
195 okul var.
Maşallah.
19.500 öğrenci var.
Maşallah.
Akademik öğrenmeden kopmadan hafız olarak yetişiyor öğrenciler.
Güzel, ne kadar güzel.
Spor programı uygulanıyor İmatip Liseleri. Konuşamadık.
Olsun. Evet. Allah razı olsun. İnşallah konuşuruz. İleride İnşallah. Başka bir programda yaparız.
İnşallah.
Nazifçiyim yani. O yüzden değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bu güzel programı istemesek de burada kesmek zorundayız. Bir başka iftar akşamında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.